Ayrım 17.
Yeni bir şey değil bu, dedim. Albert Einstein'ın ne dediğini hatırlıyor musun? Bizim gibi inançlı bilim adamları için geçmiş, şimdi ve gelecek birer hayaldir. İnatçı hayaller olsalar bile. Albert Einstein mı demiş bunu? Bu daha bir şey değil. İnanılmaz bir şey istediğiniz zaman fizikçinize sorun. Işık eğilmeleri, mekan kavşakları, roketlerdeki saatlerin evlerdeki saatlerden daha yavaş çalışması, bir zerreciği bölüp aynı boyda iki zerre elde edilmesi, tüfeğinizi ışık hızında ateşlediğiniz zaman namludan hiçbir şey çıkmaması. Yani bu işi dünyada ilk defa biz getiriyor değiliz. Kuantum mekaniği okuyan herkes, Schrödinger'in kendisiyle oynamışlığı olan herkes. Ama Schrödinger'in kendisini seven kaç kişi tanıyorsun sen diye sordu. Kaç kişi soğuk bir gecede koynuna yüksek matematiği ve kuantum fiziğini alır? Bence bu konudan hiç söz etmemekte yarar var. Kimsenin bize inanacağını sanmıyorum. Kendi başımıza geldiği halde ben bile acaba doğru muydu diyorum. Sevgili kuşkucu dedim. Ama ben de kuşkudaydım. Ya hepsi rüyaysa? Ender rastlanan ortak rüyalardansa? Desen de, payda, hepsi hayalse? Gözlerimi kısarak trafiğe baktım. Yeni perspektifimizi denedim. Siyah camlı Mercedes'tekiler biz miydik? Yol kenarında durmuş paslı Chevrolet'tekiler biz miydik? Şu kaloriferinden dumanlar yükselen araba. Yeni evlendiğimiz zamanda mıydık orada? Arabanın yanında durup kaşlarını çatanlar. İşlenmek üzere olan bir suçun yerine gitmekte olanlar. Yüreklerimizde cinayet işleyebilecek öfkelerle. Onları başka bedenlerde kendimiz olarak görmeye çalıştık, başaramadık. Her biri ayrı ve bilinmezlerle doluydu. İlerleyen çelik kütleler içindeyken sanki birer koza içindeydiler. Kendimizi lüks içinde hayal etmekte zorluk çektiğim gibi. Yoksul durumda hayal etmekte de zorluk çekiyordum. Oysa ikisini de tatmıştık. Biz yalnızca biziz, başkaları değiliz diye düşündüm. Leslie, çok aç mısın diye sordu. Aylardır bir şey yemedim. Robertson bulvarına kadar dayanabilir misin? Sen dayanırsan ben de dayanırım. Leslie hızı artırdı. Sonra Hollywood'da geçirdiği hayattan kalma yan yolların birine doğru yavaşladı. O hayat şimdi Leclerc'li hayattan daha uzaktı. Leslie arada birçok bağları hala hissettiğini söylese bile. Ara sıra gecenin geç saatinde yataklarımıza uzanıp eski filmleri seyrederken apansız beni kucaklıyor. Beni bütün onlardan kurtardığın için teşekkür ederim diyordu. Ama ben için için onun o hayatı da özlediğini sanıyordum. Asla kabullenmese de ancak film çok iyi çıkarsa kabullenirdi. Lokanta hala yerli yerindeydi. Vejeteryan, dumansız bir klasik müzik cenneti. Çalışkan açlar için. Biz bu kentten ayrıldığımız yıllarda üne kavuşmuş bir yerdi. En yakın park yeri de bir blok ilerideydi. Leslie arabadan indi. Hızlı adımlarla lokantaya yöneldi. Ben burada yaşıyordum, inanabilir misin buna? Kaç ömür önceydi? Önce diyemezsin dedim elini tutarken. Onu biraz yavaşlattım. Gerçi kabul etmem gerek, dizi ömürleri anlamak, eş zamanlı ömürleri anlamaktan çok daha kolay. Önce eski Mısır, sonra Han sülalesinin Çin'i, sonra Vahşi Batı'nın açılışı. Lokantaya giderken yeni açılmış görkemli bir iletişim merkezinin önünden geçtik. Vitrinlerinde televizyon ekranlarından bir duvar oluşmuştu. Hepsi bir anda yayın yapıyor, kargaşa bir felaket oluyordu. Ama şu yeni öğrendiğimiz şeyler pek o kadar kolay değil. Leslie vitrine baktı. Birden durdu. Çantasını unuttu sandım. Ya da belki ayakkabısının topuğunu kırmıştı. Daha demin açlıktan ölür, lokantaya doğru koşmak isterken şimdi zınk diye durmuş, televizyon seyrediyordu. Gözleri ekranlara çakılı durumda. Bütün hayatlarımız bir arada ha, dedi. Jean-Paul Leclerc hayatları, dünyanın sonu hayatları, değişik evren, maşara hayatları hep aynı anda devam ediyor da biz bunu nasıl söyleyeceğimizi, nasıl ifade edeceğimizi, nasıl kavrayacağımızı bilmiyorsa. Kolay değil, diye kabullendim. Bir şey yesek iyi olmaz mı? Vitrinin camına tık tık vurdu. Bak. Her ekran başka kanala ayarlanmıştı. Saat öğleni yeni geçmiş olduğu için de çoğu eski filmler gösteriliyordu. Bir ekranda Scarlett O'Hara bir daha asla açlık çekmeyeceğini ahdediyor, bir başka ekranda Cleopatra, Mark Antony'yi mengenesine alma planları kuruyor, onun altında Fred ile Ginger dans ediyordu. silindir şapka ve bir şifon uçuşması arasında. Onların sağında Bruce Lee ve intikam ateşi, biraz ileride Kaptan Kirk ve güzel teğmen Paloma bir uzay tanrısını kurnazlıklarıyla alt ediyor, sollarında kahraman şövalyenin biri sihirli kristal küreleri atıp atıp evinin mutfağını pırıl pırıl temiz bir hale getiriyordu. Başka ekranlarda da başka filmler oynamakta, bu böyle kaldırım boyunca devam etmekteydi. Her ekrandan kırmızı bir satış etiketi sarkmaktaydı. Beni al. Eş zamanlı dedim. Leslie, yani geçmişle şimdi, hangi yılda olduğumuza bağlı değil diye yorum yaptı. Yalnızca hangi kanala ayarlanmış olduğumuza bağlı, neyi seyretmeyi seçtiğimize bağlı. Sonsuz sayıda kanal diyerek vitrini yorumladım. Ama hiçbir sahne belli bir anda bir kanaldan fazlasında oynayamıyor. Bu yüzden de her biri tek kanalın kendisi olduğuna inanıyor. Benim arkamdaki bir noktayı işaret etti. Yeni televizyon. Vitrinin köşesindeki yüksek teknoloji ürünü ekranda Spencer Tracy, Catherine Hepburn'un bir sözüne şaşırıyor, ekranın içindeki minik dikdörtgende de yarış arabaları finish çizgisine yaklaşıyordu. Aha dedim, yeterince ilerlersek bir hayattan fazlasına da ayarlanabiliyoruz. Nasıl bu kadar ilerleyebiliriz diye sordu. Daha pahalıya mal oluruz değil mi? Güldü. Bir yolu olduğunu biliyordum dedi. Yolumuza devam ettik. Kollarımızı birbirimizin beline sarmıştık. Bildiğimiz, eskiden sık sık geldiğimiz lokantaya girdik. Bir masa bulduk. Leslie yemek listesini açtı. Birden kartonu bağrına bastı. Kök sebze salatası, dedi. Bazı şeyler hiç değişmiyor, dedim. Mutlu mutlu başını salladı. 22. Yemek yerken konuşmadan duramıyorduk. O iletişim merkezi bir rastlantı mıydı? Yoksa cevaplar her zaman çevremizde miydi de biz mi fark etmiyorduk? Tüm açlığımıza rağmen ağzımıza lokma atmayı sık sık unutmaktaydık. Rastlantı değil dedim. Düşününce anlaşılıyor ki her şey bir benzetme. Her şey mi? Dene de bak dedim. Öğrendiğimiz şeylerden sonra aklına gelen herhangi bir şeyin adını söyle de bak. Hemen sana o şeyin bize ne öğretmeye çalıştığını söyleyeyim. Kendi kulağıma bile fazla atak geliyordu bu önerim. Leslie salonun duvarındaki deniz manzaralı tabloya baktı. Okyanus dedi. Okyanusta pek çok su damlaları var dedim. Düşünmeye pek ihtiyaç duymuyordum bile. Fikir karşımda çok berraktı. Sanki Atkin'in kristalinin içinde yüzüyordu. Kaynar damlalar ve buz gibi damlalar. Parlak damlalar ve kara damlalar. Havaya uçan damlalar ve tonlarca basınç altında sıkışan damlalar. Bir andan bir ana değişen damlalar. Buharlaşıp yoğuşan damlalar. Her damla okyanusta bir. Okyanus olmasa her bir damla var olamaz. Damlalar olmayınca da okyanus olamaz. Ama okyanusta bir damlaya damla diyemezsin. Birisi çıkıp bir damlayı ayırmadıkça damlaların sınırı yoktur. Çok iyi dedi. Gerçekten çok iyi Richie. Tabağın altına serilmiş servise baktım. Bir Los Angeles haritası. Sokaklar ve otoyollar dedim. Gözlerini yumdu. Sokaklar ve otoyollar her yeri diğer yerlere bağlar. Ama her sürücü gitmek istediği yeri kendi seçer dedi. Yavaş yavaş. İster güzel kırlara, ister çöp alanına sürer arabasını. İster üniversiteye, ister bara. İsterse ufukları aşar. İsterse bir çukurun içinde habire gidip gidip gelir. İsterse park eder, hiçbir yere gitmez. Leslie kafasındaki fikri seyrediyor, evirip çeviriyor, eğleniyordu. Gittiği yerle birlikte kendi iklimini de seçer. Fairbanks'a mı, Mexico City'ye mi, Rio'ya mı? İster arabaya güvenli sürer, ister delice kullanır. Yarış arabasına da, sedana da, kamyona da binmiş olabilir. Arabasına da iyi bakar ya da çürümesine izin verir. Haritasız yola çıkıp her sapığı bir sürpriz haline getirebileceği gibi tam nereye gittiğini planlayabilir. Oraya nasıl ulaşacağını da biliyor olabilir. Saptığı her yol zaten orada vardır. O gelmeden de vardır. O geçip gittikten sonra da var olacaktır. Mümkün olan her gezi zaten vardır ve sürücü onların hepsiyle birdir. O yalnızca her sabah o gün hangi yolculuğa çıkacağını seçer. Vay canına harika! Bunu yeni mi öğrendik yoksa hep biliyorduk da hiç soru sormuyor muyduk dedi. Ben tahmin edemeden beni tekrar sınamaya karar verdi. Aritmetik. Her şeyi uygulayamıyorduk ama sistemlerin, ilgilerin ve mesleklerin pek çoğunu uygulayabiliyorduk. Kompütür programcılığı, film yapımcılığı, perakende satışlar, bowling, imalat sanayi, uçuş, bahçıvanlık, mühendislik, resim, eğitim, yelkencilik. Her sözün ardında bir benzetme yatıyordu. Hepsi de evrenin nasıl işlediğinin aynı dingin görüntüsünü yansıtıyordu. Leslie, sende de aynı duygu var mı? Biz hala eskiden olduğumuz insanlar mıyız? Sanmıyorum dedi. Bu olup bitenlerden değişmeksizin dönseydik. Ama senin demek istediğin bu değildi, değil mi? Yani gerçek anlamıyla farklı mıyız dedim. Alçak sesle konuşuyordum. Çevremizdeki insanlara bak, lokantadaki insanlara. Uzun uzun baktı. Belki de solacak ama buradaki herkesi tanıyoruz dedim. Bitişik masada Vietnamlı bir kadın oturuyordu. İyi yürekli ve gaddar, nefret ve sevgi dolu Amerika'ya minnet duyuyordu. Okulda sınıf birincisi olan iki kızıyla iftar ediyordu. Onu anladık. Biz de onunla birlikte iftar ettik. Hayatlarındaki umudun gerçekleşebilmesi için yaptıklarından gurur duyduk. Salonun karşı tarafında dört genç gülüyor, birbirinin sırtına tokatlar atıyor, kendilerinden başka hiç kimsenin farkına varmıyorlar, kendilerinin de bilmediği nedenlerle dikkat çekmek için sanki yakarıyorlardı. Kendi hayatlarımızın o acayip, acılı yılları kalplerimizde yankılandı. Bir anda içimiz anlayışla doldu. Bir genç adam vardı. Sınavların yaklaşması onu baskı altına almış, yalnızca önündeki sayfayı görüyor, başka hiçbir şey görmüyordu. Kurşun kalemiyle grafik eğrilerini izleyip durmaktaydı. Bir daha ömrünün sonuna kadar bir ışını kırılma hareketlerini çözmek zorunda kalmayacağını biliyordu. Ama aynı zamanda önemli olan şeyin yol olduğunu da biliyordu. Attığı her adımın önemi vardı, biz de biliyorduk. Ak saçlı bir çift temiz pak giyinmiş köşe masada fısıldaşmaktaydılar. Bir ömür süresince yaptıklarımızın arasından hatırlanacak ne çok şey vardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmış olma duygusu ne sıcak bir duyguydu. Başka kimsenin hayal edemeyeceği gelecekleri planlamak ne güzeldi. Çok garip bir duygu dedim. Evet dedi. Daha önce hiç olmuş muydu? Birkaç tane ruhun vücuttan çıkma tecrübesi diye düşündüm. Onlarda da bir tür kozmik birlik vardı. Ama kendimi uyanıkken, lokantada otururken hiç insanlarla bu kadar bir hissetmemiştim. Böylesi değil, sanmıyorum dedim. Anılar hatırlayabildiğim geçmişe kadar uzanıyordu. Farklılıklarımız gibi gözüken şeylerin altından herkesle bağlantı oluşturan bir durum. Bir demişti Pay. Eleştirmesi zor diye düşündüm. Yargılaması zor. Spot ışığının altında biz olduğumuz sürece. Zaten anlıyorken yargılamaya gerek yok. 1. Yabancı olmak yerine şu çocuklar biz miydik? Şu bilge yaşlılar bizim olacağımız kimseler miydi? Yakın ve beklenti dolu bir merak her birimizi ötekilere bağlıyor, örüyordu. Ömürler, serüvenler, bilme özlemleri yaratabilme gücümüze yönelik sözsüz bir sevinç. 1. Kentin her yanındakiler de biz miydik? Keşfedilmemişler ve süperstarlar, esrar satanlar ve polisler, avukatlar ve teröristler, stüdyo müzisyenleri. Konuşurken o yumuşak anlayış hep bizimle kaldı. Gelip giden şey bilmek değil diye düşündüm. Onun orada var olduğunu hissedebilmek. Gördüğümüz bizim kendi bilincimiz. O bilinç yükselince sahnelerimiz nasıl da değişiyor. Bu dünyadaki herkes. Birbirimizin yansımasıyız. Birbirimizin canlı aynalarıyız biz. Leslie, galiba bizi anlamaya başladığımızdan çok daha fazla şeyler oldu, dedi. Sanki tramvayımız 1 milyon makas üzerinde ilerliyor dedim. Biz de altımızdaki raylara bakıyoruz. Nereden çıktığımıza, nereye doğru gitmekte olduğumuza. Biz konuşurken dışarıda karanlık bastı. Cennette yeniden buluşan sevgililer gibi hissettik kendimizi. Yine hep aynı insanlardık. Ama şimdi daha önce kim olduğumuzu, ileride tanıyacağımız hayatta kimler olabileceğimizi de görmüştük. Sonunda lokantadan çıktık. Kollarımızı birbirimize sarmış durumda gecenin karanlığına adım attık. Kente katıldık. Arabalar yollarda kuzey, güney, doğu, batıya gidiyorlardı. Kaykaya binmiş bir erkek çocuk çevremizde hızla tur attı. Gürültüyle uzaklaştı. Genç bir çift sessiz bir zevk içinde bize doğru yaklaştı. Sımsıkı sarılmış yürüyorlardı. Hepimiz bu dakikanın, bu akşamın, bu hayatın seçimleriyle karşılaşmaya gidiyorduk. 23. Ertesi sabah 8'i 45 geçe iki yanı ağaçlı yoldan tepeye tırmandık. Bahçe gibi bir otoparka girdik. Park yerleri çiçeklerin arasındaydı. Konferans salonuna giden bir sürü yollardan birini seçtik. Begonyaların, lalelerin, sümbüllerin aralarında parlayan minik, gümüş rengi çiçeklerin saldığı kokular içinde ilerledik. Spring Hill gerçekten. Dipnot. Spring Hill İlkbahar Tepesi. Binaya girince karşımızda kocaman, çok pencereli bir salon bulduk. Denize tepeden bakıyordu. Suların üzerinde güneş ışıkları dans etmekte, tavanda desenler oluşturmaktaydı. Salonun içinde iki blok sandalyeler geniş bir yay biçiminde dizilmişti. İkisinin arasından hayli enli bir yol geçiyordu. Sandalyelerin ötesinde alçak bir platform vardı. Yeşile boyanmış üç yazı tahtası, gümüş ayak üzerinde bir tek mikrofon. Kapı girişindeki bir masada durduk. Orada yalnızca iki isim kartı, iki deste doküman, bloknotlar ve kalemler vardı. Bizim. Son gelen bizdik.